Bugün elimizdeki kaynaklarla oldukça ilginç bir konuyu, bir bilmeceyi masaya yatırıyoruz. Gençleri sosyal medyanın olası zararlarından korumak için en mantıklı adım gibi görünen yasaklar acaba aslında onları daha büyük bir tehlikeye atıyor olabilir mi? Bugün bu sorunun farklı yönlerini birlikte ele alacağız.
Konu gerçekten de çok katmanlı. Çünkü bu hani basitçe evet yasaklansın ya da hayır yasaklanmasın diyebileceğimiz bir konu değil. Elimizdeki kaynaklar da bunu gösteriyor. Asıl mesele bu yasakların gerçek dünyada ne gibi sonuçlar doğuracağı.
O zaman hadi başlayalım. Kaynaklarda öne çıkan ilk ve en çarpıcı argüman şu: yasaklar gençleri durdurmuyor, aksine onları daha tehlikeli, denetimsiz alanlara itiyor. Hatta karanlık siteler diye bir tabir geçiyor. Bu çok ciddi bir iddia.
Amanın olmadığı, kötü niyetli yetişkinlerin, yırtıcıların kolayca anonim kalabildiği yerlerde bulabilirler. Yani korumaya çalışırken onları aslında her türlü denetimden uzak, çok daha vahşi bir alana itmiş oluyoruz.
Üstelik bu yasağı uygulamak da pek mümkün görünmüyor sanırım.
Neredeyse imkansız. Notlarda da vardı. Gençler yüzlerini buruşturarak daha büyük görünmeye çalışmak gibi çok basit yöntemlerle yaş kontrollerini aşabiliyor. Dolayısıyla yasak amaçlanan o korumayı sağlamakta yetersiz kalıyor. Sorunu sadece görünmez kılıyor.
Yani yasaklar hem pratik değil hem de daha riskli. Ama kaynaklar daha da temel bir soruna işaret ediyor. Biz bu yasakları hangi kesin kanıtlara dayanarak tartışıyoruz ki? Anladığım kadarıyla sosyal medyanın gençlerin ruh sağlığına genel olarak zarar verdiğine dair o bilimsel temelde epey sallantıda.
Bu çok kritik bir nokta. Evet, olumsuz etkiler var. Bunu kimse inkar etmiyor. Ama hani genel bir felaket tablosu çizecek kadar güçlü bir nedensellik ilişkisi kuran kanıtlar henüz yok. Bu yüzden de bu kadar sağlam temeller olmadan böylesine büyük bir adım atmak biraz acelecilik olur diyor kaynaklar.
İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Çünkü genel kanı hep sosyal medyanın gençleri yalnızlaştırdığı yönünde. Fakat senin kaynakların bunun tam tersi olabileceğini de söylüyor. Dışlanmış hisseden, örneğin cinsel yönelime ya da farklı düşünceleri nedeniyle kendini yalnız bulan bir genç için bir nimet olabileceğinden bahsediyor. Bu onların dünyaya açılan penceresi gibi bir şey.
Aynen öyle. Şöyle bir senaryo düşünün. Küçük bir yerde yaşıyor ve kendini kimsenin anlamadığını düşünüyor. Ama internette kendi gibi insanlarla tanışıp bir topluluğun parçası olabiliyor. Bu onlar için dünya ile kurdukları belki de tek bağlantı. Yasak bu pencereyi de kapatmak anlamına geliyor.
Ve daha da önemli bir nokta var sanırım. Sorunu çözmüyor, sadece erteliyor.
Evet. O ertelemek tespiti çok önemli.
Ertelemek derken neyi kastediyoruz tam olarak?
Şöyle ki, 16 yaşına kadar sosyal medyadan tamamen uzak tutulmuş bir genç düşünün. Doğum gününde bir anda Instagram'a, TikTok'a dalıyor. Bu, hiç direksiyon dersi almamış birine aniden spor bir arabanın anahtarını vermeye benziyor. Kaynakların vurguladığı hazırlıksız yakalanma tam olarak bu. Korunmuyorlar, savunmasız bırakılıyorlar.
Peki madem yasaklamak doğru çözüm değil, bu araştırmalar alternatif olarak ne öneriyor? Sanırım anahtar kelime yasaklamak değil, dizginlemek.
Aynen öyle. Bu çok önemli bir ayrım. Çünkü tartışmanın odağını tamamen değiştiriyor. Sorumluluğu sadece kullanıcıdan yani gençlerden alıp doğrudan ürünü tasarlayan şirketlere ve yasa yapıcılara yüklüyor.
Peki bu dizginleme nasıl olacak? Somut adımlar neler?
İlk ve en temel öneri veri paylaşımı. Yani şeffaflık. Şu an araştırmacılar platformların kapalı kapıları ardından ne olduğunu tam olarak bilmiyor. Raporlar platformların anonimleştirilmiş verileri bağımsız akademisyenlerle paylaşmaya zorlanması gerektiğini söylüyor. Ancak bu şekilde sorunun gerçek boyutunu anlayabiliriz.
Anladım. Önce sorunu doğru teşhis et, sonra tedaviye geç. Peki ya tasarımın kendisi? O bağımlılık yaratan özelliklerle ilgili de öneriler vardı.
Kesinlikle. Sonsuz kaydırma, otomatik oynatma gibi özellikler. Bunlar beynin dopamin döngüsünü resmen ele geçiriyor. Tıpkı bir kumar makinesi gibi. Bir sonraki videonun ne getireceğini bilmemenin belirsizliği sizi ekrana bağlıyor.
Yani bilinçli olarak tasarlanmış mekanizmalar bunlar.
Tabii ki. Çözüm de bu mekanizmaları kırmak ve gençlere varsayılan olarak daha güvenli, içeriği daha sıkı denetlenen genç hesapları sunmak.
Yani yetişkinlerin görevi kapıyı tamamen kapatmak değil, gençlerin bu dijital dünyadan en güvenli ve verimli şekilde faydalanacağı bir ortam yaratmak.
Tam olarak bu. Odak noktası yasaklamaktan ziyade daha güvenli bir dijital çevre inşa etmek olmalı. Sorumluluk platformlarda, düzenleyicilerde ve evet ebeveynlerde ama kapıyı kilitlemek de değil, evin içini daha güvenli hale getirmekte.
Gönderdiğin kaynaklar platformların tasarımının ne kadar kritik olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Bu da beni şu soruya getiriyor. Gençlerin dijital deneyimini şekillendirmede bireysel ebeveyn kontrolü ve eğitimi mi, yoksa en başından daha sorumlu tasarlanmış, bağımlılık yapmayan platformlar mı daha etkili olur? Sanırım üzerinde hepimizin düşünmesi gereken bir soru bu.